Ayrım 9, sayfa 109. Kahire olayı. Ollensteinhauer. Üçüncü kısım. Zora Balasevic, Emmet ve Sophie'nin Budapeşte'ye gidişinden bir hafta sonra Kahire'den ayrıldı. Bu Sten için Emmet'in suçluluğunun bir başka kanıtıydı. En önemli kaynağı gittikten sonra neden kalsındı ki? Öğlen yemeğinden sonra dosyaya dönerek kadını Sırbistan'a ulaştıran uçuş planını buldu. Hava yolu kayıtlarına göre Frankfurt'a giden bir uçağa binmiş, 6 saat sonra ise Belgrad'a giden JAT uçuşuna transfer olmuştu. Garip bir rota. Kahire'den Belgrad'a direkt uçuşlar vardı. Buna rağmen Frankfurt'un sevimsiz dış hatlar terminalinin kalabalığında tam 6 saat geçirmeyi seçmişti. Önceden ayarlanmış bir buluşma mı yoksa? Bir dakika düşündükten sonra geçen yıl sızdırılan bilgilerle ilgili yazışmaların bir parçası olan Langley'deki eski dostu Saul'a bir mesaj göndererek Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik görüntülerini ne kadar muhafaza ettiğini sordu. Suç bağlantıları hakkında fazla bilgi yoktu. Kadın uyuşturucu nakliyesi, taşeron cinayet ve adam kaçırma konularında uzmanlaşmış Zemun çetesine üye olduğu şüphelenilenlerin listesindeydi. Bağlantısı neydi? Arkadaşlıkların fazlası gözükmüyordu. Yüksek rütbeli Zemun üyeleriyle birlikte görülmüştü. Suç sicili 10 yıldan eskiydi. Sırp Cumhuriyeti'ne Bosna-Hersek sınırları içinde Sırp milliyetçiliğinin olduğu ufak dağlık bölgeye silah taşıdığı zamana dayanıyordu. Partizan ya da bir oportunist. Dosyadaki resmine bakan Sten ikincisi olduğunu düşündü ama bu yalnızca bir tahmindi. Koyu gözleri ve siyah saçlarıyla gençliğinde güzel bir kadınmış gibi görünüyordu. Ama o güzellik zorlu bir hayatla bozulmuştu. Gözlerinin altında torbalar vardı. Yanakları hayatı boyunca sigara tiryakisi olduğundan sarkmıştı. Arkasında çok trajedi olan birinin yüzüne sahipti. Bir mültecinin yüzüne. Dragan her ne kadar ikna edici olduysa da Sten'in onun masumiyet iddiasını kabul etmeye niyeti yoktu. Balasevic, Emmet'le olan bağlantısı yüzünden geçici bir süre için onun ekibinin bir parçası olmuş olabilirdi. Sten'in suçlamaları karşısında Dragan'ın yapması gereken tek şey sorumluluk kabul etmemekti. Ama Sten'in Dragan Milic üzerinde etkisi vardı. Bu Sırp adam Sten'in Amerikan Büyükelçiliğinden istihbarat almak için çok iyi yürütülmüş bir operasyon yüzünden intikam almaya kalkışmayacağını bilecek kadar profesyonel ve işlerin içinde olan bir bölüm müdürüydü. Hatta eğer Dragan bunu yaptığını itiraf etseydi Sten şevkinden ve dürüstlüğünden dolayı ona daha fazla hayranlık duyardı. Sten de buna karşılık olarak aynı şekilde davranmaya cesaret ederdi. Yaygın şekilde kullanılan uydular, ağ bağlantılı veri tabanları ve lazerle kumanda edilen insansız hava araçlarına karşın casusluk hala çok kişisel bir işti. Dragan'ın diğer iddiaları doğru muydu? Balasevic Mısırlılar için çalışmış mıydı? Öyleyse istihbaratı Suriye, Libya ve Pakistan'a satan Mısırlılardı, bu mümkündü. Mesai sonuna kadar Ricky ve Klaus iki bağlantılarına ulaşmış ama elleri boş dönmüşlerdi. Bu iki Mısırlı Emmet'in değerlendirme pozisyonunda bile olmadığı, saçma ticari imtiyazı istedikleri büyükelçilik toplantılarından uzaktan tanıyorlardı. Sten çıkmadan önce Harry ile bilgi verdi. Bölüm şefi masasında somurtkan bir halde oturuyor, başarısızlıklarını mesafeli bir şekilde dinliyordu. Dragan Milic'in masumiyet iddiaları onu şaşırtmışa benzemiyordu. Balasevic'in istihbaratını Mısırlıların almış olma olasılığı da. Nihayet konuşan Harry, biliyor musun Sten, bunun Kahire ile hiçbir ilgisi olmayabilir. Belki Emmet yanlış bir Macar kadınla yatıyordu. Tesadüfen erkek arkadaşı da uluslararası bir katildi. Daha büyük şanssızlıklar görmüştüm. Ben görmedim dedi Sten. O zaman daha fazla dışarı çıkmalısın. Stan Büyükelçiliğe yakın oturuyordu. Büyükelçiliklerini çevrelemek üzere 20. yüzyılın başlarında İngilizler tarafından inşa edilen Garden City'nin şık kıvrımlı ağaçlarla sıralanmış caddelerinde yürüdü. Kolonyal tarzda villaların olduğu boş bir mahallede bir kez daha Sophie'yi aradı. Yanıt yok. Telesekreter de devreye girmedi. Mesaj kutusunun dolu olduğunu tahmin etti. Sophie'nin hayatı şimdi nasıldı? Budapeşte'de bir başkasını bulmuş muydu? Stan gibi kocasının enkazının yerini alacak birine. Emmet'e onlardan kim bahsetmişti, başka kim biliyordu? Kendisi hiç kimseye bahsetmemişti. Dolayısıyla iki olasılık vardı. İlki Sophie sırrını yanlış kişiyle paylaşmıştı. Genelde ağzı sıkı olan Sophie Cole'un rahatladığı zaman abuk subuk konuşma, tanıdıklarıyla bağlantı kurma gibi bir huyu vardı. Budapeşte'de bir barda birkaç içki içtikten sonra sırrını yanlış kişiyle paylaşmış olması olasılığı akla yakındı. En azından bu ikinci olasılıktan, yani ilişkilerinin sandığı kadar gizli olmadığı olasılığından daha iyiydi. Ofisten biri mi Emmet'e onu ispiyonlamıştı? Ne kadarını? Büyükelçilikteki iş arkadaşlarını düşündü. Aralarında hangisi tırmanmaya çalışıyordu? Aslında hepsi. Ama Stan'in ayağını kaydırmak için seks hayatına çamur atmaktan daha kolay yollar vardı. Belki de büyükelçilikten biri değil, başka bir hükümetin görevlisiydi. Mısırlılar, Sırplar, hatta belki de Macarlar. Ama neden? İlişkileri 6 ay önce bitmişti. Bu saatten sonra bu utancın ne faydası olurdu? Burnunun yanını kaşırken Sophie'nin bordo rengi rujunu, baldırının kavisini, parfümünün tarçınsı kokusunu anımsadı. Çok deneyimli bir adam değildi, 37 yaşında, tüm sevgilileri bir elin parmağını geçmezdi. Belki de Sophie Cole'la ilişkilerinin sonunu anımsamak bu yüzden hala acı veriyordu. Öylesine ani, beklenmedik bir şekilde olmuştu ki, gözyaşları akıtılan son bir kavgaya bile vakitleri olmamıştı. Kocası Budapeşte'ye gideceklerini duyurmuş, sonra da Sophie telefonlarına yanıt vermeyi kesmişti, hepsi bu. Sophie Kahire'den ani ayrılmalarının, onun araştırmalarının doğrudan sonucu olduğunu biliyor muydu? Sanmıyordu. Ama birden tekrar Sophie'nin kocasının iş arkadaşı olmuştu. Aynı odada olduklarında kulağına fısıldadığı hiçbir şey bunu değiştirmemişti. Mırıldanarak sunduğu mazeret bugünün geleceğini bildikleri ve buna hızla son vermelerinin en doğrusu olduğuydu. Soğuk davranmamıştı, yalnızca anlaşılmaz derecede rasyoneldi. Diğer yandan Stan öyle değildi. Çok fazla içmeye, işi savsaklamaya başlamış ve bunalımdan çıkması haftalar almıştı. Sonra 6 ay sonra sabahın 3'ünde Sophie onu arıyordu. Nasıl şaşırmazdı? Ona bizden bahsetmişsin ve aşık olduğunu söylemişsin. Emmet'e böyle bir şey söylememişti ama kolaylıkla söyleyebilirdi de. Bay Bertolli. Evinin köşesindeydi. Ses koyu renk saçlı ve aşırı gülümseyen bir adama aitti. İki kişilerdi. Kafası meşgul olduğundan geldiklerini fark etmemişti. Bay Bertolli, buradan buyurun lütfen. Nazik ama kararlı. 20'li yaşlarının sonunda Slav aksanlı ve dar takım elbiseli. Silahları yoktu ama hallerinden buna ihtiyaçları olmadığı anlaşılıyordu. Yolun karşısında evinin önünde park etmiş siyah Audi'ye doğru adamları takip etti. Biri arka kapıyı açtı, binmeden önce Stan içeri bakarak şüphesini doğruladı. Arabadaki Dragan'dı. Diğer kapının karşısında oturmuş, bir kolunu kolçağa dayamış, diğer elinde bir kokteyl kadehinde sert bir içki olan, dinlenen yaşlı bir adam. Gülümsüyor, göz kırpıyordu. Gel Stan, konuşalım. Arabaya bindi, arkasındaki genç adam kapıyı kapattı. İçki. Stan olumsuz bir şekilde başını salladı. İhtiyacı olan tek şey uykuydu. Dragan kadehine baktı. Nefis bir rakıya memleketten. Dipnot. Rakija, rakija diye okunur. Balkanlarda popüler olan meyveden yapılan kanyak. Eminim öyledir ama almayayım. Omzunu silkerek bir yudum aldı. Şu kadın Zora Balaseviç, hala ilgileniyor musun? Kesinlikle. Başını salladı, kısa bir süre için gözlerini kapattı ve daha önce seni başımdan savmıyordum, bildiklerimi sana anlattım. Ama birilerini aradım. Şu anda Novi Sad'daymış. Geçen yıl biraz para kazanmış, kuşkusuz Mısır'dan, şimdi Tuna kıyısında kocaman bir evde yaşıyormuş. Evin inanılmaz bir güvenlik sistemi olduğunu söylediler. Eğer istersen kadını alıp biraz konuşabiliriz. Bekledi, Stan yanıtlamayınca devam etti. Yapman gereken tek şey bana sormam gereken soruları söylemen. Görünüşte mükemmel bir teklifti ama Stan tereddüt etti. Dragan'ın bunun karşılığında istediği tek şey onun bildiği her şeyi bilmek ya da neyi bilmediğini bilmekti ki bu da istihbarat oyununda aynı anlama geliyordu. Dragan'ın farkında olmadığı şey Stan'ın henüz hiçbir şey bilmediğiydi. Yalnızca kimin için çalıştığını ya da Kahire'deyken kimin için çalıştığını bilmek. Dragan bu kadar mı diye sorduysa da yanıt onu hiç de hayal kırıklığına uğratmamıştı. Ve o anda bir şey oldu. Stan babasına dönüştü. Bu anlar ender gelirdi ama geldiklerinde onu kurtarırlardı. Paolo Bertolli'nin şişman bacaklarını taklit eden bir ağırlığı kalçalarında hissetti. Düşünceleri bir labirente dönüşürken amaçları birbirine dolandı ve bir anlık bir aydınlanmayla basit gerçek kendini gösterdi. Sıcak Audi'de Zora Balasevic'e sorulacak sorularının konuyla tamamen ilgisiz olduğunu fark etti. Dragan yalnızca gizli Amerikan belgelerinin aktığı bir deliğe erişimi olan bu kadını olaya katmak istiyordu. Asıl ilgilendiği şey buydu. Stan öğle yemeklerinden beri geçen zamanı düşündü. Dragan'ın artan ilgisi Balasevic'i araştırması, sonra da Emmet'ten kendisinin bilgi sızdıramamış olmasının verdiği hayal kırıklığı. Dragan bu eksikliğini nasıl telafi edeceğini düşünmüş olmalıydı. Belki de memleketi aramış ve Balasevic'in bağlantılarından dolayı sorgulamak üzere kolayca alınamayacağını öğrenmişti. Bu nedenle farklı bir hikaye uydurmak istemişti. ''Kardeşlerim, bu Amerikalıların talebi, bunu yaparsak tamamen yeni bir işbirliği kurarız.'' Kadın alırlardı. Dragan kadının kafasındaki tüm Amerikan sırlarına kolayca ulaşabileceği, şehir dışındaki boş bir odada kadınla konuşmak üzere uçardı. Stan yavaşça başını salladı, buna değmezdi, en azından şimdilik. ''Onu rahat bırakın.'' dedi. ''Belki daha sonra mahcup bir şekilde gelir, sizden bunu isterim. Ama şimdi çok erken.'' ''Daha sonra nerede olacağını bileceğimin garantisini veremem.'' Stan gülümsedi. ''Sana inancım tam.'' Dragan da gülümsedi. Stan'in içindeki Paolo Bertolli, Dragan'ın bu sonucu başından beri tahmin ettiğini ve plana razı olsaydı muhtemelen Dragan'ı hayal kırıklığına uğratacağını biliyordu. Bunun yerine eski casusun biraz olsun saygısını kazanmıştı. Belki de bu saygıdan dolayı Dragan Stan'in dizine vurarak, ''Bir konu daha var dostum. Kendi kuyruğunu kovalamanı izlemekten keyif alsam da Zora Balasevic ile Emmet Cole'un buluşmasından haberim olduğunu itiraf etmeliyim. Kahire'ye bunun için gelmişti. Amerikan Büyükelçiliğinde bilgi sızdırabileceği eski bir arkadaşı olduğunu iddia etmişti. Açık sözlü kadındır Zora. Belgrad'ı ikna etti. Belgrad da onu buraya gönderdi. Emmet'e ulaştı ve derdini anlattı. Anlattığına göre reddedilmişti. Emmet'in bir vatansever olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra artık bizimle çalışmıyordu. Çünkü Mısırlılarla bağlantılarını ortaya çıkartmıştık. Stan Dragan eline pipi çekilmiş bir bomba bırakıp geçen seneye ait tüm görüşünü yerle bir etmiş gibi hissetti. Eğer Emmet Balasevic'e bilgi sızdırmıyorsa bu kendisinin başından beri hatalı olduğu anlamına geliyordu. Bu büyükelçilikten başka birinin bilgileri sattığı anlamına mı geliyordu? Eğer öyleyse Emmet ve Sophie'nin şehirden ayrılmalarına hiç gerek yoktu. Sophie ile beraberliklerini sürdürebilirlerdi. Belki de Emmet hala hayatta olacaktı. Stan alnını ovuşturdu. Ona inandın mı? Bu soru üzerine düşünen Dragan, inandım dedi. Tabii yeni patronları olduğunu öğrenene kadar. Kendi kendime Mısırlılar neden böyle bir yaşlı kancı istesin ki diye düşündüm. Çünkü gerçekten Emmet'i köşeye sıkıştırmıştı. Dragan gülümseyerek omzunu silkti. Elinde onunla ilgili ne vardı? Emmet'le ilgili mi? Stan elini alnından çekerek başını salladı. Ona neyle şantaj yapıyordu? Dragan omzunu silkti. Hiçbir fikrim yok. Bunu benimle paylaşmadı ve ısrar etmem üzerine arkasının olduğu Belgrad ofisiyle irtibata geçmemde ısrar etti. Ben yalnızca bir büro amiriyim Stan. O kadar güçlü değilim. Mısır servisinde kime rapor verdiğini biliyor musun? Dragan bir an için düşündü. Ne kadar bilgi paylaşması gerektiğini değerlendirerek omzunu silkti. Şimdiden Stan'in paylaşacağından daha fazlasını paylaşmıştı. Ama bu akşam kendini cömert hissediyordu. Ali Busiri'nin ofisinden biriyle iki kere umumi parklarda buluştular. Busiri'yi tanıyorsun tabii ki. Tabii ki Ali Busiri. Paul'un kaynağı Rain Man'in çalıştığı El Amn El Merkezi. Merkezi güvenlik güçlerinde kendi bölümünü idare eden bir çetin ceviz. Merkezi güvenliğin görevlerinden bir bölümü yabancı diplomatları korumak olduğundan zaman zaman Busiri büyükelçiliklerle görüşürdü. Busiri'nin ofisi sıklıkla büyükelçiliklere olan erişimleri de personeli kendilerine kaynak haline getirmek için kullanırdı. Belli ki Zorabala Seviç'e de aynısını yapmışlardı. Bu oyunda çok iyiydi ama aynı zamanda eskilerdendi. Dragan gibi muhtemelen Stan'in konuşabileceği biriydi. Dragan aklını okurcasına çok açık sözlü olacağından emin değilim. Zora'yı Mısır'dan attırmak istedim. Beni tehdit etmek için öğlen yemeği ısmarladı. Gerçekten mi? Ali Busiri kaba gücün değerini bilen bir adamdır. Buna rağmen eskilerdendir ve ben de gücüne saygı duymaktan kendimi alamıyorum. Teşekkür ederim Dragan. Sırp kadehini kaldırdı. İyi akşamlar Stan. Sana da. Stan kapıyı açarak araçtan indi. Dragan'ın kaldırımda bekleyen iki yardımcısı ön koltuklara geçtiler. Stan çatıların üzerindeki parazitli hoparlörden Kahire'li müminleri akşam namazına çağıran sesi duydu. Bu rahatsız edici ses rüyalarına girmiş, saat 3.30'da Sophie onu uyandırarak ertesi akşam Mısır Hava Yolları'nın 552 sayılı uçuşuyla 7'de orada olacağını söylerken kulaklarında çınlamıştı. Sophie bu aramızda kalabilir mi dedi. Neden? Çünkü kimsenin beni durdurmaya çalışmasını istemiyorum. Heyecan vücudunu sararken amin diye düşündü. Bu açlığa yakın bir duyguydu. 4. kısım. Ofiste saat 7'yi zor etti. Aklı sorularla meşguldü. Sophie darmadağın olmuş hayatından mı kaçıyordu yoksa ona doğru mu koşuyordu? Bu iki olasılık hakkında da ne hissettiğini bilmiyordu. Harry'e onun gelmek üzere olduğunu söylemeli miydi? Sessizce gelmek istemişti. Aslında Stan de bunu biliyordu. Harry bir süre sonra şehirde olduğunu öğrenecekti. Ama ondan önce Sophie ile baş başa kalmak istiyordu. Emmett'e onlardan kim bahsetmişti? Ofis penceresinin önünden geçen yüzleri incelerken binadaki gerginliğin yansıdığı yüzlere bakarak hangisinin kendini sırtından hançerlemiş olabileceğini düşündü. Yeter, kendisine çeki düzen verip bağlantılarına sinyal göndermek için kullandığı 5 anonim e-posta hesabından birine girerek Ali Busiri'ye göndermek üzere Arapça bir notu kesip yapıştırdı. Bu Güneydoğu Asya'da yükselen yatırım olanakları ile ilgili bir spamdi. Dipnot spam, internette birçok kullanıcıya gönderilen, uygun olmayan ya da istenmeyen mesaj. Bu Siri'nin görmesi gereken tek şey gönderici adresiydi. Böylece Amerikan Büyükelçiliğinden Stan Bertolini en kısa zamanda kendiyle konuşmak istediğini anlayacaktı. Eğer ofislerindeki kaynakları yağmur adam telefonlarına yanıt vermiyorsa o da doğrudan patrona giderdi. Başını kaldırdığında kattaki herkesin kapısının önünden Harry'nin ofisine doğru geçtiğini gördü. Jennifer Carey eliyle onları izlemesini işaret etti. Odaya tıkılıp hiçbir sonuca ulaşmayan ipuçları ile ilgili sıkıcı haberleri dinlediler. Terry Alderman'ın adamları Emmett'in Bank of America hesabına yapılan garip havaleler bulmuşlardı. Ama bunlar bir önceki sene yaptığı konuşma organizasyonlarının ödemesi çıkmıştı. Dennis Schwarzkopf'un casusları Emmett'in Mısırlı bağlantılarından birinin bir emlak yatırımcısının Emmett'in Budapeşte'ye tayininden birkaç ay sonra oraya yatırım yapmaya başladığını öğrenmişlerdi. Ancak daha derin araştırınca yatırımcının bir aylık sonuç vermeyen görüşmeler sonrasında vazgeçerek ülkeden tamamen çekildiği ortaya çıkmıştı. Bu Aralık ayında olmuştu ve Emmet'in başarısız bağlantılarla bir ilgisi yoktu. Jennifer Crane adamlarının da senin adamları gibi gruba sunacakları bir şey yoktu. Harry bir oda dolusu araba tamircisine konuşurcasına kıçlarını kaldırıp işlerinin başına dönmelerini söyledi. Sonra bir nefes alarak oturdu, ellerini havada salladı. Tamam tamam, bizimle bir bağlantısı yoksa yok. Ama deneyin, tamam mı? Bunu yalnızca kişisel nedenlerle istemiyorum. Eğer yerel bir bağlantı bulamazsak ve bir hafta sonra Macarlar ya da Mısırlılar bulurlarsa ne duruma düşeceğimizi biliyorsunuz. Ofisin kapısı açıldı. Nancy içeri bakarak uzun ojeli tırnağıyla işaret ederek "Stan, ikinci hat" dedi. Herkes bakıyordu. Sophie'nin arıyor olabileceğinden korkarak birden terledi. "Mesaj alabilir misin?" dedi. Arayan Paul, onunla konuşmak isteyeceğini söyledi. Hızla ofisine seyirtti. Paul'ün sesi fondaki trafik gürültüsüne rağmen rahat duyuluyordu. Seni ektiğim için üzgünüm ama bir son dakika görüşmesi çıktı. Haber vermeliydin. Yağmur adamdı. Rastlantıdan bir an afallayan Stan, yağmur adam mı diye sordu. İlginç bir şey var mı? Birkaç dakika sonra anlatırım. 15 dakika sonra Paul ofisinde oturuyordu. Çitlik'te yetişmiş ve Princeton'da öğrenim görmüş sarışın bir Pensilvanyalıydı. Yeni kalkmış gibi görünüyordu. Yağmur adam aradığında yatıyormuş. Cole'la ilgili mesajımı almış. 9. ayrımın sonu. Sayfa 121.